Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibi Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman, sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Özkan Özden Koç yine sizlerle birlikte istiyoruz. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz de aynı. TRT TSR Meclis Gündemi. Bugün stüdyomuzda bizlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Yalçın Topçu. Merhaba efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Bizlerle birlikte teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Akşam gazetesi parlamento muhabir Hakkı Kurban, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza merhaba. Meclis gündemi programında bugün Sayın Topçu'yla terörle mücadeleyi konuşacağız. Paralel yapıyla mücadeleyi ve siyaset gündemini değerlendireceğiz kendisiyle. Yeni anayasa ve başkanlık tartışmaları yine Türkiye'nin gündeminde, bunu değerlendireceğiz, ele alacağız. Sayın Kurban, Sayın Vekilimizle sohbetimize başlamadan önce isterseniz öncelikle meclisin gündemini değerlendirelim. Çünkü kritik düzenlemeleri çıkarmak için fazla mesaisini sürdürüyor meclis. Bu hafta hangi konular ön planda?
Evet, bu hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinin yanı sıra Cuma günü de çalışmalar devam edecek. Torba tasarıyla ilgili görüşmeler geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bu hafta tamamlanması planlanıyor. Neler var içerisinde, birkaç cümleyle ondan bahsedelim. Özellikle toplum kesimlerini ilgilendiren bazı adımların atılacağını belirtelim. Yaşlılık aylığı muhtaçlık hesaplamasında artık hane içindeki kişi başına düşen milli gelir tutarı yerine kişiyle eşinin gelir tutarı hesabı alınacak. Bunun yanı sıra Kanal İstanbul ve diğer su yolu projeleriyle ilgili bir düzenleme bu paketin içerisinde var. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunmayan yapılara kentsel dönüşüme katılmaları kaydıyla elektrik, su, doğalgaz gibi bazı imkanlar sağlanacak. Bunun yanı sıra turizm işletmelerinin 2016 yılı için ödemesi gereken kira ve tahsis borçları bir yıl erteleniyor ki bu çok önemli. Çünkü terörle mücadele konusunda özellikle turizm tesislerinin sıkıntıları vardı. Onların bu sıkıntıları aşabilmesi adına önemli bir adım atılıyor. Bunun yanı sıra 15 bin polis kadrosu açılıyor. Aynı zamanda genel sağlık sigortalıların 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primleri de bu düzenlemeyle silinmiş olacak. Komisyonlara bakacak olursak Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu'nun toplantısı olacak çarşamba günü ve kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler burada dinlenecek. Dışişleri Komisyonu bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 15 ayrı tasarıyı görüşecek çarşamba günü ve KİT komisyonunda da aralarında PTT ve TETAŞ'ın da olduğu bazı kurumların 2013-2014 dönemi hesapları gözden geçirilecek diyebiliriz.
Evet. Sayın Kurban, teşekkür ediyoruz. Ben hemen Sayın Topçu'ya dönmek istiyorum efendim. Şimdi Hakkı Bey aslında söyledi. Mecliste evet terörle mücadele konusunda çalışmalar her zaman için zaten meclisin gündeminde devam ediyor, devam da edecek. Şimdi yurt içinde, sınır ötesindeki operasyonlar da devam ediyor terörle mücadelede. Siz mücadelede gelinen noktayı nasıl görüyorsunuz?
Evet, öncelikle bizi dinleyenlere hayırlı günler diliyorum. Terörle mücadelede şehitlerimiz var, rahmetle anıyoruz. Gazilerimize de şifa diliyoruz. Bir şeyi de tahsis edelim, düzeltelim. Ben 2011 akşamı, seçim akşamı temsili siyaseti bıraktım. Sivil siyaset yapıyorum. 63. hükümette bağımsız kültür bakanıydım. Bu anayasa gereği bir görevdi.
Evet.
Devletin göreve çağırmasıydı. Şu anda da ülkemizde milli iradenin %52'siyle ilk defa doğrudan seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle de Cumhurbaşkanı Başdanışmanıyım. Evet, terörle mücadele devletin ve seçilmiş iradenin çok büyük bir kararlılığıyla yürüyor. Cumhuriyet hükümetleri bundan evvel tabii ki işte 35 yıllık süre içerisinde terörle mücadelede bulundular. Ama bu geldiğimiz noktada bürokrasisiyle, siyasetiyle, devletin bütün organlarıyla ve milletin tasdikinden geçerek topyekün bir mücadele yürütüldüğünü ve devletin en tepe noktasından Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle bunun tabiri caizse tekne kazınır gibi kazınacağını ifade etmesi ve bu kararlılığın doğrultusunda diğer birimlerin de bu çerçevede hareket etmesi milleti çok umutlandırmakta. İnşallah netice alınacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve güçlü. Sayın Cumhurbaşkanı hem bu mücadeleyle çok yakından ilgileniyor, hem de ilgililere, meclise, işte orada bu işleri yürüten amirlere mesajlar vermekten de geri durmuyor. Ne diyor mesela? Vatandaşlıktan çıkartılma dahi görüşülsün.
Evet, öyle bir gündemde.
Değil mi? Kamudan terör örgütüne yardım, yatak, destek olanların bir tamamı temizlensin. Kamudaki kasıt nedir? İşte Sağlık Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, üniversitelerimizde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili, yani teröre yardım eden, yataklık eden, besleyen, kollayan, öven ve anayasamızın 3. maddesini seçilmişlik kisvesiyle ayaklar altına alan, işte hendek başındakinden farkı boynundaki kravat olan zatlarında çıkartılıp hukuk önünde neyse karşılığı onu görmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı defaten söylüyor. Tabii bütün bunların banisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Burada iktidarın da kaçar bir yolu yoktur, muhalefetin de kaçar bir yolu yoktur. Bu mücadele topyekün Kürdü, Türkmeni, Çerkezi, 78 milyonun yıllardır canını yakan, enerjisini tüketen bir mücadelenin netice alınması ile ilgilidir. Bu noktada da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhkimleri, dokunulmazlıkların kaldırılması, vatandaşlıktan çıkartılma hususu, kamu alanından bölücü terör örgütüne veya da diğer terör örgütlerine, işte bunun dini görünümlü tarafı var, işte bölücü tarafı var, Marksist örgütler var, bütün bunlara kamuda yerleşmiş yardım, yataklık, koruma ve korulama görevini kim yapıyorsa temizlenmesiyle ilgili kanunların çıkartılması
lazım. Peki nasıl bir yol izlenecek Sayın Topçu bu konuyla ilgili? Yani ne yapılmalı?
Şimdi bir kere yani devletin şu anda geldiği nokta terörün her türlüsüyle mücadelede bir konsept oluşturduğu malum. Netice itibariyle bugüne kadar ne yapıyordu Cumhuriyet hükümetleri? Bir dönem bakıyorduk ki işte güvenliği öne alıyor. Ama işte bireysel hak ve özgürlüklerle, refahla ilgili politikalar biraz dışında bırakılıyor. Bazı dönemlerde de, ki bu dönemlerde de bunu gördük, işte çözüm süreciyle başlatılan noktada güvenliğin biraz ötelendiği anlaşılıyor. Aslında devlet burada, tabii ki devlet olmanın gereği vatandaşa Yunus elini uzatacaktı ama öbür tarafta hak tanımaz, hukuk tanımaz, canımızı acıtan, yakan, bizim enerjimizi tüketen eşkıyaya karşı da mutlaka yavuz olmanın gerektiği tedbirleri de alması gerekecekti. Ama anlaşılan o ki şu anda geldiğimiz noktada bakıyoruz, bu biraz ötelenmiş görüküyor. Şimdi gelinen noktada ise güvenlik, bireysel hak ve özgürlükler ve refah aynı planda yürütülüyor ve bunların birbirine sarmal olması engelleniyor. Netice Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? 3-5 defa ikaz edin diyor. İşte uluslararası hukukun gereği neyse, yani New York hangi hak ve hukuka sahipse terörle mücadelede, Moskova hangi hak ve hukuka sahipse,
ya da Avrupa Birliği,
Berlin, değil mi? İşte Fransa, Roma, Paris, evet, hangi hak ve hukuka sahipse Türkiye Cumhuriyeti Devleti de terörle mücadelede o hak ve hukuku kullanması gerekir. Ve zaten Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bu bizim meşru müdafaa hakkımız. Ha, o çerçevede ne yapacaksın? İkaz ediyorsun 3-5 defa. O binada kimin olup olmadığını anlıyorsun. Ve neticede tabii ki devlet olarak gereğini yapıyorsun. Oraya benim askerimi, polisimi sokup o hain tuzakta şehit verdirme diyor. Daha ne diyor? O aslanlar diyor orada havyar da istese gönderin diyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı orada terörle mücadele veren çocuklarımızın işte günlük hayatları ile ilgili, ihtiyaçları ile ilgili en üst noktadan bir şey söylüyor. Bu bakana da bu mesaj yerli yerinde, bakanın anlayacağı şekilde olmalı, ona göre davranmalı. ilgili müsteşar da, ilgili vali de, oradaki birim amirleri de, bu işi sekve idare edenler de. İşte bu çerçeveden baktığımız zaman, yani terörle mücadelenin hem dış boyutuyla ilgili, değil mi?
Evet.
Cumhurbaşkanımız ne diyor? Muhataplarına, Avrupa Birliği başta olmak kaydıyla, ABD'ye vesaireye, yani bu 72 düel diyelim, koruyan kollayan, bölücü terörün arkasında olanlara, siz nerede duruyorsunuz diyor. İfşa ediyor ve diyor ki artık biliyorum, silahların, lojistik desteğin, bunları kendi ülkeleriniz içerisinde koruyup kolladığınızı, beslediğinizi biliyorum ve nerede durduğunuzu artık bilmek istiyorum. Çünkü ben bu mücadelede her iki tarafa da, içeriye de ve dışarıya da meşru müdafaa hakkımı kullanacağım diyor. Bunları ilk defa duyduğumuz sözlerdir. Yani bugüne kadar çekiş güç kanatları altında beslenen terör örgütüne geçmiş Cumhuriyet hükümetlerimizin en yetkili ağzından bu ülkelerle ilgili böylesine kesin bir ifade duymadık. Ama gelinen bu noktada kesin ifadeler var ve kendi ifadesiyle de Sayın Cumhurbaşkanı öreceksek adam gibi örelim diyor. Evet, geldiğimiz nokta odur. Yani biz güya dostumuz ve müttefikimiz, stratejik ortağımız olduğunu iddia edenlerden görüyoruz ki 100. yılın yıl dönümünde 1914'te işte bu bizim medeniyet coğrafyamızda cetvelle belirledikleri haritaları
hala unutmamışlar.
Şimdi, evet,
100.
yılın sonunda tekrar aynı heves içerisindeler ve biz bunu gördük. Devletin en tepe noktasından bunu yüzlerine karşı söyledik. İçeride bölücü terörle ilgili mücadelemiz veyahut da diğer terör örgütleriyle ilgili mücadelemiz devletin bir tamamı içinde bir konsept şeklinde kararlılıkla devam ediyor ve bu milletin tasdikinden geçmiş. Ha, gelelim medeniyet coğrafyamızda yapmaya çalıştıkları ameliyatla ilgili. Onunla ilgili de devletin en tepe noktasından çok net muhataplarına mesaj var, duruş var. Ne diyoruz? Diyoruz ki bizim medeniyet coğrafyamızda yapacağınız, düşündüğünüz neyse Ankara'sız bu asla ve kat'ta olmaz. Yani siz istediğiniz kadar İstanbul'umuzda, Ankara'mızda, kalbimizin ortasında bombalar patlatın. Ne yaparsanız yapın. Biz bunun farkındayız. Siz daha dün Maraş'ımız, Antep'imiz, işte Adana'mız olan bölgelerde yeni bir harita değişikliği yapıyorsunuz. Ve bizim burada bu kalbimizde patlattığınız bombalarla enerjimizi tüketmek, içimize dürmek, kendi meselelerimize meşgul olmak için bunları yapıyorsunuz. Bunları gördük. Ama ne yaparsanız yapın, orada yapacağınız her operasyonda Ankara mutlak ve mutlak olacaktır. Yani Suriye sınırımızdaki işte kırmızı çizgi ilanlarımız vesaire falan fişman, hep bunların gereğidir. Ve Allah'ın izniyle bizim tarihi background'umuz, jeopolitik konumumuz, insan potansiyelimiz, medeniyet değerlerimiz, evet Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve ilgililerin ifade ettiği gibi, ay yıldızsız hiçbir yerde hiçbir şey yapamayacaklar. Yani bu işler için argüman olarak kullandıkları terör örgütleri vesaireler falan onların yarasına merhem olmayacak.
Evet.
Eğer bunlar, bu küresel güçler gerçekten Asya'da barış istiyorlarsa, gerçekten Orta Doğu'da barış istiyorlarsa, gerçekten Balkanlar'da ve Afrika'da barış istiyorlarsa partner olması gereken yer
Türkiye.
Ay yıldızlı al bayraktır. Onunla evet. Partner olmaları lazım.
Bu noktada içeriden verilen desteği de değerlendirmemiz gerekiyor sanıyorum. Biraz önce dokunulmazlıklar konusunda görüşlerinizi ifade ederken tabii işin bir boyutu da belediye başkanları ile ilgili durum. Çünkü bölgede hendekler kazılırken, barikatlar kurulurken özellikle bazı belediyelerin terör örgütüne aktif destek sağladıkları da ortaya çıktı. Bu konuda neler yapılmalı efendim?
Evet, 35 yılı aşkındır süren bu terörle mücadele, işte bölücüsü, Marksisi, din maskelisi vesairesi, bütün bunlar tabii netice itibariyle yerli olmadığı için, yani bu eşkıya takımı, bizim dağın eşkıyası değil bunlar. Elin adamının eşkıyaları ve ifade ettiğim gibi işte
dış güçlerin demiştiniz.
Kuklacıların kuklaları bunlar. Kuklacılar, tabii kuklacılar bunları kah karşımıza dini maskeli, kah işte Marksist görünümlü, kah işte bölücü görünümlü vesaire falan etnisite üzerinden işte çıkartıyorlar ve bizi meşgul ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, sözlerin başında da ifade etmiştim, terörle mücadeleyi, yani terörün her türlüsüyle terörizmle ve teröristle mücadeleyi laiki veçiyle yapsaydı zaten bölücü terör tanınamazdı. Dışarıda tanıtılamazdı. Neticede bu tanınma ve tanıtılmadan sonra siyasi taban tutamazdı. Siyasi taban tuttu ve adamı bize teslim ettiler. O günkü Sayın Başbakan bile hayretler içinde kaldı. Dedi ki ya bu adamı bana niye verdiler dedi. O adama bir adada kocaman bir genel merkez tahsis ettirdiler. İdamını engellediler. İkiz yasalar çıkartıp bütün hassas noktalarımızın vidalarını o ikiz yasalarla birlikte koalisyon hükümeti hatırlarsınız. Evet. Rahmetli Ecevit'in ve diğer iki partinin olduğu hükümet zamanında ikiz yasaları imzalattırdılar. Ve bizim üniter yapımızı, milli birlik ve bütünlüğümüzü gevşetecek o vidaların hepsiyle oynattırdılar. Evet. Ve neticede adaya koydukları, bir ada tahsis ettikleri ve siyasallaştırıp kitleleştirdikleri bölücü terör örgütünün elemanlarını, yandaşlarını, sempatizanlarını devletin hemen hemen kamunun bütün organlarına zirayet ettirdiler. Basında köşeler tuttular, üniversitelerde işte kürsüler elde ettiler, devletin makamlarında bir takım yerlerde oldular ve meclise geldiler. Ve bu kitleselleşen bölücü terör, siyasallaşan bölücü terör, neticede adada genel başkanları var, işte yörede güvenliği yeterince rabdu zapt altına alamadığı için Cumhuriyet hükümetleri silah zoruyla bölgede sandıklara hakim oldular ve insanlar can, mal, ırz korkusuyla gittiler bunlara oy verdiler. Belediyeler kazanıldı, il genel meclis üyelikleri, belediye meclis üyelikleri kazanıldı ve ellerinde bütçe. Ondan sonra meclise taşındılar. Meclise taşınmaları nasıl oldu onu da bir hatırlamak lazım. İşte CHP'nin geçmişteki adı olan bir parti, rahmetli Erdal İnönü başkanlığındaki parti bunlarla ittifak etti. Bölücü terör örgütünün siyasi yüzüyle Türkiye ilk defa meclisteki o şovlarla şahit oldu. Ve neticede mecliste vekilleri var, ifade ettiğiniz gibi belediye başkanları var, ellerinde sek ve idare ettikleri bir bütçe var ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri bunları ne yazık ki uluslararası baskıyı dan da mütevellit adeta seyretti. Her olanın adına da demokrasi dedi. Neticede iş bu noktaya geldi. Şimdi gelinen bu noktada dokunduğun anda hemen ne yapıyor Batı? Feryat ediyor değil mi? Ve içindeki işbirlikçileriyle beraber hak ve özgürlükler, demokrasi vesaire. Peki bakıyoruz şimdi Batı'ya. Gerçekten bu dediklerini kendi ülkelerinde, kendi ülkelerinin üniter yapısıyla ilgili bir tasallutta veyahut da birlik ve beraberliklerinin bozulmasıyla ilgili yapılan bir saldırıda böyle demokrasi vesaire falan diyorlar mı? Asla ve katta hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte meşhur 11 Eylül hadisesi oldu. Yani akabinde 75 tane üniversiteye mensup akademisyen dediler ki Pearl Harbor örneğinden hareket ederek. Yani ABD'nin ilk sabıkası değil bu. Pearl Harbor'ı da işte hala daha kendilerinin yaptırdığını, yani o Nagasaki ve Hiroşima'ya atılacak atom bombasını meşrulaştırmak
gerekçe oluşturmak
için Pearl Harbor'ı yaptırdığı söylenir, bilinir, iddia edilir. Neticede bu işte 75 üniversitedeki entelektüel aydın da dedi ki acaba bu 11 Eylül'ü, bu ikiz kulelerin vurulması bizim kendi işimiz olmasın.
Hatta onun araştırmasını bile yaptılar. Belgeselini de hazırladılar. Birçok şeyi de ortaya koymuşlardı evet. Aslında.
Neticede hemen ne oldu? FBI harekete geçti. Bu 75 akademisyen derdest edildi. Üniversitelerinden uzaklaştırıldı ve takibat altına alındı. Fransa'da işte biliyorsunuz bir terör olayından sonra hali hazırda Fransız sokaklarında işte askeri üniformalarla ellerinde makineli tüfeklerle ve ağır silahlarla sokaklarda işte dolaşılıyor ve neticede her ülke, bu demokrasi havarisi vesaire geçinen her ülke kendileriyle alakalı en ufak bir meselede en demokrasi dışı uygulamaları meşru görüyorlar. Ama Türkiye'nin kalbinde bombalar patlatılırken, 50 bin canını teröre kurban etmiş iken, şu kadar milyar dolar enerjisini tüketmiş iken, bizim yaprak kıpırdatmamızı bile içerideki yandaşlarıyla birlikte uluslararası alana taşıyorlar ve işte Türkiye Cumhurbaşkanı ile ilgili diktatörlükten başlayıp işte şu buna kadar ne kadar ağza gelmez hakaretler varsa medyalarında buna yer veriyorlar. Biz hiçbir dönemde hiçbir ülkenin başındaki insanıyla ilgili bizim medyamızda aleyhte bir söz, yazı duyduk mu? Ama bir bakıyoruz ki şu terörle mücadele noktasında ifade ettiğim gibi %52 ile doğrudan halkın oyuyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili BBC, CNN, Reuters, Der Spiegel, New York Times, işte bir takım televizyonlar, o Alman ZDF televizyonu vesaire son gün olduğu için onu örnek veriyorum. Yani Batı'nın ne kadar anlı şanlı medyası varsa sabah akşam bizim Cumhurbaşkanımızın ne yaman bir diktatör olduğu ve Türkiye'nin işte hak ve hukuk tanımaz bir ülke olduğu vesaire falan yazılıyor.
Yani Sayın Topçu burada tabii terörle mücadele edildiği için bunlar işlerine gelmediği için.
Tabii yani eşkıya adamın peki, eşkıyası olduğu yani, için.
Olduğu için yani. Diyorsunuz. Peki hani insanın en doğal hakkıdır yaşama hakkı. Hı hı. Şimdi herkes artık biliyor teröre destek verenlerin kimler olduğu, ne şekilde destek verdiğini. Peki burada yaşayan masum vatandaşın, terörle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir vatandaşın yaşama hakkı var. Hepimizin yaşama hakkı var. Bütün insanların var. Peki bizim hakkımız ne olacak o zaman? Yani hani onlar kendi ürettikleri canavar biliyorsunuz. Kendi ürettikleri, yarattıkları canavarı kendilerine de döndü zaten sonuçta. Evet. Dünyanın her bir yerinde saldılar işte terör adı altında birçok yerlere işgal etmek için savaşıyorlar işte. Bunlar kendi çaplarında. Peki yaşama hakkı yani demokrasiden söz eden bunlar bizim yaşama hakkımız yok mu? İnsanın yaşama hakkı yok mu bunu yapanların? Bunu hani hiç mi gündeme getirmiyorlar?
Evet.
Hep tek taraflı bakıyorlar sanki konuya.
Yani, tabii bu tarihi derinlikle bu meselelere bakarsak yani ne demiş onların anlaşanlı düşünürleri işte yüzyıllar evvel esas olan asil olan biziz. Bu Afrikalılar, bu Asyalılar kim bunlar? Bunlar yaratıcı tarafından maymunla insan arasında bize hizmet için var olanlar. Yani şimdi birileri çıkıp işte geçtiğimiz dönemlerde işte medeniyet çatışmalarından vesairelerden falan bahsettiler. Şimdi bir kere Batı'nın Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Asya'ya bu kadim tarihi bakışı hiç değişmedi. Yani onlar
değişmedi.
Tabii değerleri kendileri koydular. O değerleri ancak kendilerine layık gördüler. Ve bunun dışında Batı'nın hakim olduğu, o zihniyetin hakim olduğu dönemlere bakın. Dünya kandan, gözyaşından, ahtan, vahtan, zulümden asla ve asla kurtulamamış. Kendilerinin tarihine bir bakalım. Avrupa Birliği ülkelerinin şu anda bulunduğu coğrafyada 100 yıl savaşları yapılmış, 30 yıl savaşları yapılmış. Bunlar vahşeti o kadar ileri götürmüşler ki kesmiş birbirlerinin etini yemişler. Kazanlarda kaynatıp birbirlerinin etlerini yemişler o 100 yıl savaşlarında, 30 yıl savaşlarında. Ve neticede orada suça bulaşmış vesaire falanları bir yer bulalım, bunları içimizden atalım demişler. İşte buna bütün Avrupa Birliği ülkelerinin bir tamamı dahil yani insan ticareti yapan İspanya'dan, işte Portekiz'den, İtalya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den buradan suça bulanmış ve terbiye edilemeyecek. Ne kadar insan varsa yeni kıtaya gönderilmiş. Bunlar orada koloniler kurmuşlar. Netice itibariyle işte evliliklerle vesairelerle o kolonilerin nüfusları artmış. 13 tane koloni olmuş. Bu sefer tutmuşlar demişler ki bu kolonilere orada tarım yaptıralım. Bunlar bizim için tütün eksinler, çay yapsınlar. Biz de ucuz bir vaziyette alalım. Almışlar belirli bir müddet. Neticede İngiltere bunlara biraz fazla vergi koyunca bu 13 koloni bir araya gelmiş. Bir tane Washington diye bir adam bulmuşlar.
Evet.
Ey İngiltere senin bu haksız vergine biz isyan ediyoruz demişler. İşte çayları tütünleri denize dökmüşler. Fransa İngiltere ile olan husumetinden dolayı demiş ki şimdi buldum seni halletmenin yolunu. Kendinin bitmesine pahasına bu yeni kıtadaki 13 koloninin bağımsızlık hareketini desteklemiş. Evet, kendisi ekonomik olarak vesaire falan bitmiş ama İngiltere'nin de orada ekmeğinin üzerinden yağı kaldırmış. Neticede orası olmuş bir devlet. Şimdi bakın, bütün bunlara baktığımız zaman şimdi Avrupa Birliği'ni, yani Avrupa'yı izah ettim.
Biliyorsun.
İşte 100 yıl savaşlarıyla, 30 yıl savaşlarıyla. İşte şimdi dünyanın jandarması olduğunu iddia eden ABD'yi izah ettim. Bu arada bir de Asya'ya bakalım. Bir de Afrika'ya bakalım. Medeniyet kurucusu. İşte Orta Doğu'ya bakalım. Bütün dinlerin ve medeniyetlerin çıktığı bir bölge. Asya'ya bakalım. Hakeza. Yani şimdi Çin vesaire, Hindistan, bunlar ciddi medeniyetler.
Tabii.
İşte Hicaz medeniyeti, Hint medeniyeti değil mi? Pekin medeniyeti. Bunlar ciddi medeniyetler.
Kaç bin yıldır.
Evet. Yani yazıyı bulan bir milletiz biz. Onlara yazıyı öğretmişiz. Yani yazıyı ilk defa bulan bir milletiz. Ergonokon'dan çıkmışız ama as sırtında ömür geçirmemişiz. Tabii. Biz onlara yazıyı hediye etmişiz. Netice şimdi böyle baktığınız zaman bir Arap Baharı'yla, güya adına Arap Baharı koydular, Afrika'dan bir operasyon yapmaya başladılar. Hatırlayalım, Libya'ya yaptıkları ilk hareket neydi? Ve o hareketin 3 ay evvelini, yani Kaddafi'nin yatak odasını yukarıdan bombalamadan, çoluğunu çocuğunu katletmeden 3 ay evvel Fransa, Versailles Sarayı'nın bahçesine Kaddafi'nin çadırını kurdurdu. O zaman o kısa boylu Fransa devlet başkanı Sarkozy de Kaddafi'yi el ele tutuşarak arzu endam etti, dünyaya fotoğraf verdi. Ve 3 ay sonra adamın sarayını işte başına yıktılar. Torunları vesaire falan öldü. Netice itibariyle ne diyorlardı? Demokrasi getireceğiz. Ve Afrika'dan bir dizayna başladılar. Bunu Orta Doğu'ya sıçrattılar. Şimdi bütün hedefleri bu küresel güçlerin kendi aralarında yaptıkları anlaşmayla birlikte, yani bu kuklacıların ellerinde tuttukları Orta Doğu'yla ilgili 3-5 tane kuklacıkları var. Şimdi durup dururken Ermenistan Asala marifetiyle Can Azerbaycan'a bir saldırıya geçti. İşgal ettikleri toprakları yetmiyormuş gibi bir de saldırı başlattı. Arkasında kim var? İşte bu coğrafyalarda kukla oynatan kuklacıların bir tamamı var. Onlar kendi işlerinde anlaşıyorlar. Yani sadece Rusya falan diyemeyiz yani. Hesap ve kitap ne hesap ve kitap şu. Asala ve PKK birlikteliğiyle Azerbaycan'ı Hazar'da meşgul etmek, Asya'nın barışını tehdit altında tutmak, öbür tarafta Asala ve PKK işbirliğiyle DAEŞ vesaire, işte paralel devlet yapılanması gibi örgütlerle de Türkiye'yi bir kıskaç altında tutmak ve neticede Erivan'dan Laskiye'ye, Boğazlardan inemediği hattan,
evet,
Erivan Laskiye hattıyla sıcak denizlere inmek. Kaç yıllık emeli bu? Yüzlerce yıllık emeli.
Evet.
Peki öbür taraftan diğer batılı güçler ne istiyor? Batılı güçler de diyor ki seni gördüm diyor. İsteğine eyvallah ama benim de bu coğrafyalarda şu emelim var diyor. İşte o da çekiş gücüyle, onuyla, şunuyla, bunuyla orada işte bir takım dini terör örgütleri oluşturuyor. Güya onları bitirmek gibi falan hiç alakası yok. Neticede bakarsak şimdi Irak'a bakalım, Suriye'ye bakalım. Şu kadar yıldır savaş sürüyor. Ne yapıyorlar? Yukarıdan bombalar bırakıyorlar. Kim bırakıyor? Bu işte kendisini küresel güç olarak gören bütün devletlerin, ülkelerin uçakları bırakıyor. Peki niye bunların yukarıda kanatları hiçbirbirine değmiyor? Ve bunlar aşağıda o bombalarla kimi öldürüyorlar? Kürdü, Türkmeni, Arabı öldürüyorlar. Kim bunlar? Bunların bir tamamı Anadolu coğrafyasındaki insanlarla %99'u akraba, kan bağı, din bağı, soy bağı var. Netice bu coğrafyayı 100 yıldır önce bir İslamsızlaştırdılar. Bizi mezheplere, etnisitelere, kavimlere böldüler. Kendileri birliktelikler kurarken bu bizim medeniyet coğrafyamızı hızla bizi İslamsızlaştırarak kavmiyetçilik batağına, mezhepçilik batağına, etnisite batağına.
Hani öyle bir şey vardır ya, parçala, böl, yönet.
Tabii işte, evet.
Bunu yaptılar, bu batının bunu, zaten mi? Ortaya koyduğu.
Şimdi geldikleri nokta ne? Bu ufak parçalara böldüklerini birbiriyle savaştırarak insansızlaştırma noktasına ve netice itibariyle ne yapmaya çalışıyorlar? İslamsızlaştırdıkları, insansızlaştırdıkları, kendi oluşturdukları küçük gruplarla, işte PYD, YPG vesaire falan diyorlar ya, DAEŞ, MEŞ, şu bu, bütün bunlar kendi umdelerinde ve uhdelerinde. ABD işine geldiği zaman bakın Marksist ve ırkçı bir örgüt oluşturabiliyor. Yani baktığımız zaman bu bölücü terör örgütüne ifadeleri Marksizm, yaptıkları tamamen faşizm ve ırkçılık. İşte bir kavmin bilmem neyine göre bir takım politikaları var. Öbür tarafta bakıyorsunuz güya din görünümlü bir terör örgütü oluşturdular. Ne Ehl-i Sünnet'le bir ilgisi alakası var ne de Şia'yla bir ilgisi alakası var. Tıpkı geçmişte haricilerin yaptığı gibi bir şeyle orada insanlar katlediliyor. Dünyanın gözü önünde boğazlar kesiliyor vesaire falan pişman. Bütün bunları servis eden kim? Topyekün adını koyarsak Olimpos Dağı'nın çocuklarıyla Hira Dağı'nın çocuklarındaki ara meselenin günümüze yansıması. Bu kadar net.
Evet, coğrafyamız öyle hesaplarla dönüyor ki maalesef. Tabii bu hesapları konuşurken paralel yapıyla mücadele de Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok önem verdiği, sizin de üzerinde durduğunuz hususlardan bir tanesi. Bu mücadelede gelinen noktayı nerede görüyorsunuz efendim? Yeterli mi sizce? Kamu kurumlarının özellikle mücadele
hatta bu
boyutu yeterli mi?
Paralel yapının teröre destek verdiğini biraz önce siz de dile getirmiştiniz.
Tabii yani bakın ben ifade ediyorum, tekrar altını çizerek söylemek gerekirse. Kuklacıların, oynattık kuklaların bir tamamı değişik şekil ve görüntüde de olsa hepsi kuklacılara hizmet ediyor. Yani bunun adı DAEŞ olur, bunun adı paralel devlet yapılanması olur, bunun adı işte bölücü terör örgütü, Marksist terör örgütü vesaire, adı ne olursa olsun. Bütün bunların yaptıklarının, ettiklerinin bizim Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletine bir faydası olmadığına göre, bizim enerjisi tüketmek, içe dürmek, diz çökertmek gibi bir niyetleri olduğuna göre, demek ki bunlar benim ifade ettiğim gibi bizim eşkıya değil. Bunlar başkasının eşkıyası. Yani dağımızın eşkıyası değil bunlar. Elin adamının eşkıyası. Bunlar hazırlanmışlar, beslenmişler, büyütülmüşler. Siyasetle bürokrasi marifetiyle devletin en iç ra köşelerine kadar sızdırılmışlar. Bu yeni mevzular da değil. Yani bugün olmuş mevzu da değil. Bunlar 100 yıl çalışmanın neticesi. Yani Lozan'ı biz kanımızla imzalamaya çalışırken bunlar servi açık tutmuşlar. Evet. Ve o servin gereğini 100 yıl sonra yapabilmek için de devletimizi, sistemimizi bir elek haline getirerek her tarafa sızmışlar. Her tarafa yerleşmişler. Yani Hans olanlar 100 yıl sonra karşımıza Hasan çıkmış. Johnny olanlar Cemal çıkmış. Ya bunları birileri şöyle diyebilir. Ya tabii işte bu zaten abartılı şey. Hayır hiç öyle değil. Yani baktığımız zaman işte görüyoruz yani neyin ne olduğunu görüyoruz. Biz bir zamanlar hep şunu söylerdik. Adam Kurtuluş Savaşı'ndan sonra söylediği bir söz var. Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir coğrafyadır. Bunun gereğini adamlar yapmışlar. Bizi siyasetimizle, bürokrasimizle, kamumuzla her yerden raptu zapt altına almışlar. Şimdi bu kadar hain birbirinden nereden çıktı? Değil mi? Yani bu nere? Bu yılların birikimi. Yani bir bakıyorsun ki işte vaizler vererek, söylem üzerinden kitleleri hipnotizme ederek ve ondan sonra bir bakıyorsun güya yolsuzluk bahanesiyle önümüze kutu koyarak devlete ve millete operasyon. Evet. Hırsızlığı, yolsuzluğu açığa çıkartmanın yolu bu mudur? Devlete ve millete operasyon çekmek midir?
Evet, nasıl mücadele edilecek?
Nasıl mücadele
yani
edilecek?
Sizin mücadelenize kurum ve kuruluşlar yetişebilecek mi?
Evet.
Cumhurbaşkanı'nın mesela.
Bakın şimdi gelinen noktada en azından şöyle bir şey var. Bütün bu yapılar ifşa oldu. Gün ışığına çıktı. Bugüne kadar derinden ve belki birçoğumuzun bile işte yapılan edilenleri önümüze koydukları için kutsadığı, destek olduğu, çaba gösterdiği o hizmetlerin artması ve büyümesi noktasında. Ha bir takım insanlar bunları uyarıyordu, öngörüleri yüksek olanlar uyarıyordu. Ama neticede işte Afrikalı bir çocuğumuzun İstiklal Marşı okuması bizim ruhumuzu okşuyordu demek ki. Bunlar tabii çok yüksek akıl diyorum ben ona. Çok ciddi yüksek bir aklın projesi olduğu için biraz geç uyandık demek ki. Zaten devlet olarak da bugüne kadar böyle refleksler geliştirmemişiz biz aslında. Orada da hatalarımız var. Ama neticede şimdi devlet harekete geçti. Devlet kendi içerisinde hiçbir yapılanmaya müsaade etmeyeceğini ifşa etti ve bununla ilgili tedbirler alıyor. Şimdi tabii bu uzun süreli bir yapılanma olduğu için iç içe geçmeler var. Yani etten siniri, sinirden eti ayırtmak gibi bir şey bu. Bu yapıya mensuplar netice itibariyle devletin her noktasında bulunanlarla, toplumun her noktasında mihmandar olarak bulunanlarla öyle ilişkiler kurmuş ki, öyle bağlar kurmuş ki onu ondan ayırt etmek biraz zaman alıyor ve zahmetli ve küfletli oluyor. Ama kararlılık var. Bu işler raptu zapt altına alınmış bir vaziyette. Hepsi her şekilde takibat altında. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi bununla ilgili kanunlar çıkartıyor. Bu kanunlarla birlikte bunlarla mücadele etmek, hendek başından birilerini kazırken bunları da kamudan ve devletten kazımak inşallah en kısa sürede hal olacak. Evet. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.
Evet, tabii siyaset dünyası hareket evet. Efendim bu konuyu konuşuyoruz ama onu da sormak isteriz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamalar, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri çok tartışıldı Aile Bakanlığı yönelik olarak. Diğer tarafa bakıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde önemli gelişmeler var. Mahkemenin verdiği bir kayyum kararı var ve olağanüstü kurultay tartışması yaşanıyor. MHP yönetiminde bir taraftan itiraz etmeye hazırlanıyor bu karara karşı. Bu gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz muhalefet kanadında özellikle?
Yani muhalefetin öteden beri ben aktif siyaset yaptığım zamanlarda çok sık söylerdim. Keşke yapıcı, yol gösterici, sorumlu, pozitif bir dil kullansa. Yani keşke muhalefetimiz sen dili yerine ben dili kullanabilse. Ama ne yazık ki bizim demokrasi tarihimizde muhalefetin böyle bir tutumu ve davranışı hiç olmadı. Biz aktif siyaset yaptığımız dönemlerde hep yapıcı, yol gösterici, sorumlu ve pozitif bir dil kullanmaya gayret gösterdik. Rahmetli kurucu genel başkanımız da aynı gayreti gösterdi. Yani ülkenin, milletin, devletin menfaatlerine bir şey var ise siyasi menfaatlerimizi helal der etse bile o doğrunun yanında durduk. Şu anda benim yaptığım da o. Ben bir kere daha ifade etmek istiyorum satır arasında. Çünkü bilinmiyor bu. Ben 2011'den bu tarafa temsili siyaset yapmıyorum. Hiçbir partiden aday olmadım. Aday olmadım. Hiçbir partiden bir üyeliğim yok. Sadece ifade ettiğim gibi anayasa gereği kurulan bir hükümette devlet emretti. Biz de tabii ki baş üstüne dedik. Şu anda da Sayın Cumhurbaşkanı %52 oyla seçilmiş. Direkt milletin oyuyla seçilmiş. Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir şey. Ve onun takdiriyle de Cumhurbaşkanı baş danışmanıyım. Şimdi gelinen bu noktada ana muhalefet partisinin Sayın Genel Başkanı'nın Türkiye'nin şu kadar mevzusu meselesi var iken işte bir kurumda hiç kimsenin tasvip etmeyeceği, şeytanın bile Allah Allah diyebileceği bir fiiliyatı eline alıp bunun üzerinden siyaset yapmak, bunun adına ne koyabiliriz biz? Bu kadar çaresiz mi ana muhalefet? Yani ülkenin meseleleriyle ilgili siyaset üretemiyor. Öbür taraftan bir cinsi sapığın yaptığı fiiliyat üzerinden siyaset üretmeye çalışıyor. Ve onu öylesine negatif bir noktaya götürüyor ki ana olan bir insanla ilgili ağza alınmayacak bir tabir kullanacak derecede şuur kaybına uğruyor. Ve işin garip tarafı bunu da tevil etmeye çalışıyor habire. Halbuki ana muhalefet dediğimiz ne olmalı? İktidarın ensesinde, iktidarın ülkenin asıl meseleleriyle ilgili politikalarında öngörüleri olan, onun yanlışlarını söylerken doğrusu da budur diyerek toplumun önüne çıkan bir ana muhalefet.
Çünkü Türkiye'nin çok büyük bir terörle mücadele
aynen öyle. Konusu var. Yani ve bu terörle mücadele bizim tıpkı Çanakkale'de karşı karşıya bulunduğumuz durum gibi. Yani ana muhalefet partisi genel başkanlığı noktasına gelmiş bir insanın bunu görmemesi mümkün mü? Bizim dedelerimiz Çanakkale'de 100 yıl evvel neyle karşı karşıya idiyse, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le Sakarya'da, Dumlupınar'da neyle karşı karşıya idiysek, şu anda biz onların evlatları olarak aynı şeyle karşı karşıyayız. Yani hendek başındaki duranlar falan bizim problemimiz değil. Mecliste boynunda kravatlı olanlar bizim problemimiz değil. Bunların arkasında olanlar işte Sakarya'da olanlar.
Yani bunlar için hani ne yapılabilir değil mi? Diye
İnsan
problem
bunu görmüş,
çözmek.
Bununla ilgili sen şimdi diyorsun ki ben ülkenin kurucu partisiyim. Evet, kurucu partisi ne yapmış? Kuvayi Milliye ruhuyla hareket etmiş. Bütün milli kuvvetler Anadolu'ya ve Türk milletine tasallutta bulunmaya çalışan o yedi düvele karşı Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Lazıyla bir araya gelmiş, bir ve beraber durmuş.
Evet.
Geldikleri gibi göndermişler. Peki sen ne yapıyorsun? Onun için tabii ben isterim ki ifade ettiğim gibi ana muhalefetin bir kere iktidarı kollayan, iktidarın yaptıkları ile ilgili proje üreten ve onu takip eden en azından bu millete şu imajı verecek. Yani bu yanlış yaparsa ben varım. Nasıl olacaksın sen? Bakıyoruz şimdi bu halinle, bu tavrınla. İktidar partisi kendisinden %100 fazla. Ya insan oturur bunun hesabını yapar ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani muhalefete baktığınız zaman seneler senesi bu memlekette iktidar olma gibi bir şansı yok. Ancak bir takım vesayetlerin yardımıyla, dış güçlerin işte ülkedeki yapacağı bir takım operasyonlarla onların koalisyonun bir tarafında olmaları mümkün. Yani şimdi biz şunu diyebilir miyiz? Yarın seçim olsa ana muhalefetinde iktidar şansı var. Neresinden var? Birisi %50, birisi %25.
Evet.
Böyle bir tahsislik var.
Sayın Topçu efendim, birkaç dakikamız var.
MHP ile ilgili de söyleyelim isterseniz. Evet, MHP'de tabii ki Türkiye'nin hem de demokrasimizin vazgeçilmez, kadim, mahsus olan köklü bir parti. İçinde yaşananlar demokrasimize ve siyasetimize faydalı olacak bir neticeyle sonuçlandırır diye temenni ediyorum. Yani orada genel başkanlık yarışının hem bu kadim ve köklü partiye zarar vermemesini temenni ederim ki bir an evvel sağlıklı bir yapıya kavuşsun ki Türkiye'nin meseleleriyle ilgili çözümlere odaklansın. Çünkü ifade ettiğim gibi MHP'nin temsil ettiği misyon Türkiye açısından çok önemli. İşte bu çerçevede o işlerindeki genel başkanlık yarışını partiyi parçalayacak, yok edecek noktaya getirmemelerini ben temenni ederim. Çünkü partilerimiz demokrasimizin vazgeçilmez hakikatleridir, gerçekleridir. Ve MHP'de ifade ettiğim gibi Türkiye için önemli misyon ifade eden, görevler görebilecek bir partidir. Bu noktada oradaki yarışın inşallah demokrasimizin ve ülkemizin hayrına, faydasına neticelenmesini gönlüm arz ediyor. Ama baktığım zaman taraflara da burada da çok umut var olamıyorum. Çünkü gerçekten çok gariz cümlelerle, yani iktidar muhalefete anlayışına, işte Sayın Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanının iktidarla yaptığı mücadeledeki yol ve yönteme çok benziyor. İç mücadeledeki yöntemleri. Tabii biz o fikir okulundan gelmiş bir insan olarak da ayrıyeten üzüntü duyuyorum. İnşallah sağlıklı, salim
İnşallah bir sağlıklı olur diyelim.
Evet.
Efendim biliyorsunuz Türkiye'nin Sesi Radyosu yurt dışına yayın yapıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bir iki cümleyle neler söylemek istersiniz?
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bir iki cümleyle şunu söylemek isterim. Bölücü terör örgütü Ankara'yı ve diğer terör örgütleri Ankara'yı diz çökertmeye çalışıyor. Siz orada Anadolu'nun bağrından kopmuş gitmiş işte 7-8-10 milyon ifade edilen bir nüfussunuz. Ne zaman ayağa kalkacaksınız da 3,5'luk bölücü terör örgütünün yaptıklarını siz ne zaman yapacaksınız? Ne duruyorsunuz siz oralarda? Yani siz neden elinize ay yıldızlı al bayrakları alıp yaşadığınız ülkelerin hükümet konaklarının önüne gidip terörle mücadele noktasında Türkiye'ye yaptığınız haksızlıkları biliyoruz. Biz burada sizin ekonominizi geliştirmek için terimizi, canımızı burada ortaya koyduk. Buna hakkınız yok. Bizim ülkemize bu tutum ve davranışınızdan vazgeçiniz. Orada olanın esası budur demiyorsunuz. Tabii bir tek onlara da seslenmiyorum. La ilahe illallah diyen bir tamam kardeşlerime de sesleniyorum. Bunun adı Pakistanlı olabilir, İranlı olabilir, Arabistanlı olabilir, Mısırlı olabilir. Kimse. Sizin dedeleriniz bizimle birlikte Çanakkale'yi geçilmez yaptılar.
Evet.
Siz orada ne güne duruyorsunuz? Siz sanıyor musunuz ki Ankara çökertilirse Pakistan rahat olacak? Ankara çökertilirse Arabistan, işte Mısır, Suriye, Irak,
Orta Doğu,
Asya, Afrika, Balkanlar. Asya, buralara rahat olacağını mı zannediyorsunuz? Ne güne duruyorsunuz? dedeleriniz nasıl ki Çanakkale'ye koştu, yedi düvele karşı Çanakkale'yi geçilmez yaptıysa, siz de şimdi orada ay yıldızlı al bayrakları elinize alın, bulunduğunuz ülkelerin hükümet konakları önüne gidin, Ankara'ya diz çöktürmeyi size yaptırmayacağız deyin.
Bir lobi oluşsun.
Tabii ne güne evet, duruyorsunuz. Ha buraya da bir şey söylemek lazım. Bir cümleyle.
Buyurun.
Bu bizim İTÜ'müz var, Bilkent'imiz var, ODTÜ'müz var, Boğaziçi'miz var, Galatasaray'ımız var değil mi? Bu üniversiteler bu milletin hayrına ne zaman bir şey yapacaklar? Bunların bir sayfa Batı'nın medyasında verebilecekleri bir ilana güçleri yetmiyor mu? Ne zaman bunlar Batı medyasına bir Orta Doğu Teknik Üniversitesi bir sayfalık bir ilanla Türkiye Cumhuriyeti'nin baş başa olduğu problemleri anlatan ve bununla ilgili yaptığı mücadelenin meşruluğunu ortaya koyan ve o ülkelerin hükümetlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni diz çökertmek için bu eşkıyayı kolladığını ve koruduğunu ifade eden bir sayfalık bir şey yayınlayacaklar. Ne zaman göreceğiz biz bunlardan? Bunların imkanları mı yok? Yani İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi, işte Bilkent, Galatasaray gibi bu anlı üniversiteler ülkenin bu baş başa kaldığı bu problemle ilgili Batı'yı bilgilendirme açısından bir sayfa ilan verecek güçleri yok mu?
Evet, yani akademisyen.
Onları da millet adına göreve çağırıyorum.
Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Çok önemli mesajlar.
Evet, çok önemli mesajlardı. Çok çok teşekkür ederiz Sayın Topçu geldiğiniz için. Sağ olunuz.
Ben teşekkür ederim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, TRT'ye ve
teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kültür ve Turizm Eski Bakanı Yalçın Topçu bizlerle birlikteydi. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban size de çok teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
geldiğiniz için. Meclis Gündemi programı Pazartesi günü 10.30'da yine sizlerle birlikte olacak. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis Gündemi.